Ayrım 25.
Ömrü boyunca da korkular, kaygılar içinde kıvranır. Zorbanın hali böylece ezdiği insanların haline benzemiyor mu? Benziyor. Bu dertlere demin sözünü ettiğimiz kötülükleri de katmak gerekmez mi? Hani o içinde olup da başa geçince büsbütün gelişen kötülükleri, kıskançlığı, ikiyüzlülüğü, haksızlığı, dostsuzluğu, imansızlığı, besleyip büyüttüğü daha nice illetleri, bütün bunlar yüzünden zorba insanların en mutsuzu olmaz ve yanına yaklaşanları da mutsuz etmez mi? Aklı başında hiç kimse buna hayır demez. Öyleyse şimdi artık sen tiyatro yarışmalarındaki baş yargıç ol ve yargını söyle. Mutluluk bakımından birinciliği kime, ikinciliği kime veriyorsun? Krallığı, timokrasiyi, oligarşiyi, demokrasiyi, zorbalığı nasıl bir değer sırasına koyuyorsun? Yargı kolay. Korolar gibi sahneye giriş sırasıyla dizerim onları. İyilikle kötülük, mutlulukla mutsuzluk derecelerine göre girecekleri sıra budur. İster misin şimdi gür sesli birine para verip seyircilere bağırtalım yahut da ben bağırayım diyeyim ki Aristanoğlu Glaukon'un verdiği yargıya göre en iyi ve doğru insan en mutlu insandır. Bu adam da içinde en fazla krallık olan kendi kendini en iyi dizginleyen adamdır. Buna karşılık en kötü, en haksız adam, en mutsuz adamdır. Bu adam da içinde en fazla zorbalık olan kendini ve devleti en koyu zorbalığa düşürendir. Bağırabilirsin bunu. Şunu da ekleyebilir miyim? İnsanlar ve tanrılar onları oldukları gibi tanısa da tanımasa da durum değişmez. Bunu da ekle. Oldu dedim. İlk kanıtlama bitti böylece. İkincisi geliyor şimdi. Ona ne diyeceksin bakalım? Hangisi? Devletin içinde olduğu gibi her insanın içinde de 3 bölüm varsa bundan yeni bir sonuç daha çıkarabiliriz gibi geliyor bana. Nasıl? Şöyle. İnsanın 3 ayrı yanı olduğuna göre bunların her birine özgü 3 ayrı zevk, 3 ayrı istek, 3 ayrı buyruk vardır. Ne demek istiyorsun bununla? İnsan bir yanıyla bilgi edinir, bir yanıyla öfkelenir demiştik. Üçüncü yanına gelince değişik şekilleri olduğu için belli bir ad verememiştik ona. En önemli, en başta gelen özelliğiyle anlatmıştık onu. İsteyen, acıkan yanımız demiştik hani. Açlık, susuzluk, cinsel sevgi ve bunlara benzer istekler bu yanımıza giriyordu. Parayı da bu yanımızda seviyorduk. Çünkü bu çeşit isteklerimizi daha çok parayla doyurabiliyorduk. Haklıydık böyle düşünmekte. Bu yanımızın hoşlandığı, sevdiği şey kazançtır dersek onu bir bakımdan daha iyi anlatmış oluruz. İçimizdeki bu bölümden söz ederken para ve kazanç sever yanımız dersek hem ne demek istediğimizi daha iyi anlatmış hem de ona yakışan bir ad bulmuş oluruz değil mi? Bence öyle. Kızan, coşan yanımızın var gücüyle özlediği nedir? Başa geçmek, zafer kazanmak, ün salmak değil mi? Evet. Buna da şan, şerefsever yanımız desek doğru olur mu? Çok yerinde olur. Bilgi edinen yanımıza gelince, herkes de bilir ki bu yanımız hiç durmadan gerçeği olduğu gibi yakalamak peşindedir. Yalnız buna verir kendini. Üç yanımızdan paraya ve şerefe en az değer vereni odur. Ona şüphe yok. Ona bilim ve düşünce sever yanımız demek uygun düşer mi? Düşer elbet. Peki insanın içine buyruk veren hangi yanıdır? Kimi insanda bu, bilgi edinen yan, kimi insanda da sırasına göre diğer iki yan değil midir? Kiminde biri, kiminde öteki başa geçmez mi bunların? Öyle olur. İşte onun için başlıca üç çeşit insan vardır deriz. Bilgisever, ünsever ve parasever insan. Doğru. Bu üç ayrı insana göre de üç ayrı çeşit zevk vardır. O da doğru. Bu üç insanın her birine sor hangisinin hayatı en hoştur diye. Her birinin kendi hayatını beğeneceğinden emin olabilirsin. Parasever adam diyecektir ki bilim, şan, şeref karın doyurmaz. Bunların verdiği zevk para kazanmanın verdiği zevk yanında hiç kalır. Öyle der tabii. Ünsever para biriktirme zevkini kaba bulur. Bilme zevkini de insana ün sağlamadıkça boş, manasız bir heves sayar. Öyledir. Bilgi severe, filozofa gelince gerçeği olduğu gibi tanıma, durmadan yeni şeyler öğrenmenin keyfi yanında öteki zevkleri için ne der? Bunları asıl istenecek şeyin çok uzağında görmez mi? Zoraki istekler der bunlara ve bunu kelimenin tam anlamıyla söyler. Hayat insanı zorlamasa bunlardan vazgeçilebilir demek ister değil mi? Çok doğru. Şimdi dedim, madem üç ayrı zevkten ve yaşayıştan konuşuyoruz, hangisi daha doğru, daha eğri, hangisi daha iyi, daha kötü diye düşünmeyelim de hangisinin daha hoş, daha mutlu olduğunu araştıralım. Acaba biz bu üç insandan hangisine hak vereceğiz, buna bakalım. Buna cevap vermek zor geliyor bana. Peki, şu yoldan gidelim. İnsanın yargısında aldanmaması için neler gerekir? Görme, anlama ve düşünme, değil mi? Bunlardan başka neyle daha iyi yargıya varılabilir? Hiçbir şeyle. Peki, düşünelim. Bizim üç insandan hangisi sözünü ettiğimiz bütün zevkler üstüne daha fazla görgü edinmiştir? Parasever adam gerçeğin ne olduğunu bilmeye kalksa filozoftan daha iyi görgü edinebilir mi? Kazanç zevkinin ne olduğunu filozofun görebileceğinden fazla bilim zevkinin ne olduğunu görebilir mi? Ondan çok geride kalır çünkü bilimsever daha çocukluğundan başlayarak diğer iki insanın zevklerini tatmak zorundadır. Para severse her şeyin aslını öğrenmek istese bile bunun zevkini tatmak, görgüsünü edinmek zorunda değildir. Hem diyebilirim ki bu görgüyü edinmeye ne kadar gayret de etse onun için zor iştir bu. Demek bilimseverde her iki türlü zevkin bilgisi paraseverden daha fazladır. Hem de ne kadar? Peki, ünseverle karşılaştırırsak, şan şerefin verdiği zevki, filozofun bildiği kadar şeref peşinde koşan da felsefenin verdiği zevki bilebilir mi? Hayır, çünkü şeref amacına erişen herkesin tattığı bir şeydir. Zengin, kahraman ve bilge, halkın alkışladığı insanlardır. Her üçü de ün kazanmanın ne olduğunu bilirler ama gerçeğin ne olduğu üzerinde düşünmenin zevkini yalnız filozof tadabilir. Demek görgü, bilgi bakımından en iyi yargıya varacak olan bilimseverdir. Öyledir. Bilgiye anlamayı katmak da yalnız onun harcıdır diyebiliriz. Buna kimse hayır demez. İyi anlamanın aracı bakımından da aynı şey değil mi? Paraseverden, şerefseverden çok onu da filozof kullanır. Nedir bu araç? Düşünme. İnsan onsuz yargıya varamaz dememiş miydik? Demiştik. Düşünme, akıl yürütme asıl filozofun kullandığı araç değil midir? Şüphesiz. Zenginlik ve kazanç düşünmenin en iyi yolu olsaydı, paraseverin övdüğü ya da yerdiği, övülmeyi veya yerilmeyi en fazla hak eden şey olurdu. Elbette. Şeref, zafer, yiğitlik en doğru düşünmenin yolu olsaydı, bunları sevenin iyi dediği iyi, kötü dediği kötü olurdu. Öyle ya. Peki insan iyiyi kötüden neyle ayırıyordu? Görme, anlama ve düşünmeyle değil mi? Bilmeyi, anlamayı, düşünmeyi sevenin verdiği yargı elbette en doğrusu olacak. Demek oluyor ki sözünü ettiğimiz üç çeşit zevkin en hoşu, bilgi edinen tarafımızın zevkidir ve bu tarafı başta gelen adam en hoş hayatı sürer. Başka türlü olmaz çünkü en iyi yargıç filozoftur. Onun beğendiği hayatta kendi sürdüğü hayattır. Bizim yargıç ikinciliği hangi zevki hangi hayata verecek? Ünseverinkine verecek besbelli. Çünkü onun zevki kendininkine paraseverin zevkinden daha yakındır. Böylece zevklerin en aşağılığı para zevki oluyor. Ona ne şüphe? İkinci kanıtlama da burada bitiyor. Doğru eğriye karşı iki zafer kazanmış oldu. Üçüncü zafer içinde Olimpiyat atletleri gibi Olimpus'un kurtarıcı tanrısı Zeus'a başvuralım. İyi düşünürsek bilgelik zevki yanında öteki zevkler ne gerçektir ne de duru. Bir bilgenin bunlara zevkin gölgeleri dediğini duymuştum galiba. Bu da doğruysa eğri insanı iyice yıktık, sırtını yere getirdik demektir. Evet, ama anlat ne demek istediğini. Cevaplarınla bana yardım edersen anlatayım. Sor öyleyse. Sen de cevap ver. Acı duymak, zevk duymanın karşıtı değil midir? Öyledir tabii. İnsanın ne zevk, ne acı, ne sevinç, ne üzüntü duyduğu bir halde vardır diyemez miyiz? Diyebiliriz. Bu iki karşıt duygunun tam ortasında, ruhumuzun her ikisinden de yorulup dinlendiği bir yer vardır sanki. Öyle gelmiyor mu sana da? Evet, hastalar acı çekerken ne söyler bilirsin. Ne söyler? Sağlıktan daha tatlı bir şey yoktur derler. Ama hasta olmadan önce hiç de öyle düşünmezlerdi herhalde. Öyledir bilirim. Dayanılmaz bir ağrı içinde kıvrananlar da bu ağrı bir dursa bundan büyük keyif olmaz derler. Bunda duymuşluğun vardır. Vardır. Daha birçok hallerde görmüşsündür ki insanlar acı duyarken en hoş buldukları şey zevk değil acının dinmesidir. Böyle anlarda ağrının dini vermesi gerçekten hoş, tatlı bir şeydir. Buna karşılık zevkin bittiği an hiç de hoş değildir. Bir acılık gelir ondan sonra. Gelebilir. Öyleyse zevk duymayla acı duyma arasındaki demin sözünü ettiğimiz dinlenme hem acı hem tatlı bir an olacak. Öyle görünüyor. Peki ama bir şey ne odur ne bu? Hem odur hem bu diyebilir miyiz? Diyemeyiz sanırım. Öte yandan insan zevk veya acı duyarken içi bir çeşit hareket halindedir değil mi? Evet. Bizse demin ne zevk ne acı duymadığımız anın ikisi ortasında bir dinlenme, bir durgunluk anı olduğunu söylemedik mi? Söyledik sahi. Öyleyse acının yokluğuna zevk, zevkin yokluğuna acı dememizi akıl alır mı? Almaz. Demek o hal zevk değil, acının yanında zevk, acı değil, zevkin yanında acı gibi gelir bize. Gerçek zevk bakımından sağlam bir yanı yoktur bu halin. Bir kuruntu, bir aldanmadır sadece. Herhalde akıl böyle olmasını istiyor. Şimdi acılardan sonra gelmeyen zevkleri bir düşün. Göreceksin ki zevk acının durması, acı zevkin durması değildir her zaman. Hangi zamanı, hangi zevkleri demek istiyorsun? Çoktur böyleleri ama koku almanın verdiği zevkleri alalım istersen en başta. Bu zevkler bir acıdan sonra gelmez, içimizi birden ve derinden sarar ve hiçbir acı bırakmadan kesilirler. Sahi öyledir. Öyleyse acının kesilmesi düpedüz zevk, zevkin kesilmesi de gerçekten acıdır demeyelim, aldatmayalım kendimizi. Evet, kaçınmalı bundan. Ama böylesi haller yok da değil. Bedenden ruha geçen, zevk adını verdiğimiz birçok duygular acının kesilmesinden gelir. Böyleleri hem ötekilerden fazla hem daha zorludur. Bu da doğru. Birçok acıları ve zevkleri de önceden olacağı beklerken duyarız. Onlar da böylesi duygulardır değil mi? Onlar da öyledir, doğru. Bu türlü zevklerin özü nedir? En çok neye benzer bunlar bilir misin? Neye benzer? Tabiatta bir yüksek, bir alçak, bir de orta vardır değil mi sence? Evet. İnsan alçaktan ortaya geçerken yükseliyormuş gibi gelmez mi kendisine? Ortaya varıp da geldiği yere bakınca çaresiz yüksekte görür kendini. Asıl yükseği daha görmemiştir çünkü. Zeus bilir ya, yükseği bilmeyen başka türlü düşünemez. Ortadan aşağı inen de haklı olarak yüksekten düşünüyorum sanır. Şüphesiz, insanın bu türlü aldanmaları nereden gelir? Yükseğin, ortanın, alçağın ne olduğunu bilmemesinden değil mi? Öyle ya. O zaman ne diye şaşmalı gerçeği bilmeyenlerin birçok şeyler üstüne, bu arada acıyla tatlı ve ikisinin ortası üstüne yanlış düşünceler kurmasına, zevkten acıya geçtikleri zaman bunun acı olduğuna inanmak da haklıdır. Çünkü acı duyarlar gerçekten. Acıdan da ikisi ortası hale geçtikleri zaman zevkin ta kendisine vardıklarını sanırlar elbet. Beyazı bilmeyenlerin bozla karayı birbirinin tersi sandıkları gibi onlar da asıl zevkin ne olduğunu bilmedikleri için acısızlığı acının karşıtı sanıp aldanırlar. Buna hiç de şaşmam doğrusu. Başka türlü düşünseler o zaman istekler bedenimizdeki bir çeşit yokluklar değil midir? Öyleyse şunu düşün şimdi. Açlık, susuzluk ve onlara benzer istekler bedenimizdeki bir çeşit yokluklar değil midir? Öyledir. Bilgisizlik, akılsızlık da ruhumuzdaki yokluklar. Evet. Bu boşlukları yiyecek, içecekle olsun, bilgi ve düşünceyle olsun dolduramaz mıyız? Doldurabiliriz elbet. Ama en gerçek dolgunluk neyle olur? Gerçekliği az olan şeyle mi yoksa olan şeyle mi? Gerçekliği çok olan şeyle tabii. Peki sence bu iki çeşit şeyden hangisi gerçek varlığa, öz varlığa daha yakındır? Ekmek, içki, et cinsinden doyurucu şeyler mi yoksa sağduyu, bilim, düşünce gibi değerler mi? Şöyle de sorabiliriz. Değişmez, ölmez, aldatmaz varlıktan gelen, o varlığa benzeyen ve o varlığa benzer bir insanda kendini gösteren şeyde mi daha çok gerçeklik vardır yoksa değişen, ölen, aldatan varlıktan gelen, o varlığa benzeyen, ona benzer bir insanda kendini gösteren şeyde mi? Değişmez varlık cinsinden olanda daha çok gerçeklik vardır. Durmadan değişen şeyin gerçekliği bilimden daha mı yakındır varlığa? Hayır, doğruluğa. Hayır, doğrulukla ilgisi az olan şeyin varlıkla ilgisi de az olmaz mı? İster istemez. Öyleyse bedeni doyurmaya yarayan şeyler toptan, öz gerçeğe, öz varlığa, ruhu doyuran şeylerden daha uzaktır. Çok daha uzak. Ya bedenin kendisi öz varlığa ruhtan daha uzak değil midir? Elbette. Demek ki daha gerçek şeylerle dolan, kendisi de daha gerçek olan, daha az gerçek şeylerle dolan, kendisi de daha az gerçek olandan daha gerçek olarak dolar. Öyle ya. İnsanın yaratılışına uygun şeylerle dolması bir zevk olduğuna göre daha gerçekten ve daha gerçek şeylerle dolan yanımız zevklerin en gerçeğini en gerçek olarak tadar. Daha az gerçek şeylerle dolan yanımızsa daha aldatıcı, daha belirsiz olarak dolar. Duyduğu zevk de daha aldatıcı, daha bulanıktır. İster istemez böyle olacak. İşte bu yüzden bilgeliğe, ruh üstünlüğüne ermeyen, beden zevklerini doyurmakla kalanlar sanki hep alçağa düşüp sonra ortaya kadar çıkar, ömürleri boyunca bu ikisi arasında mekik dokurlar. Bu sınırı aşamazlar bir türlü. Gerçek yükseğe ne gözlerini kaldırmış ne de gitmişlerdir ona doğru. İçleri hiçbir zaman varlıkla dolmamış, sağlam, yalın bir zevk tadamamışlardır. Gözleri hayvanlarınki gibi her yerde, aşağıda, sofradadır. Yarış eder gibi karın doyururlar. Sen çok yedin, ben az yedim diye itişir kakışırlar. Boynuzları nallarıyla birbirlerini iter, kakar. Yine de doyuramazlar aç gözlerini. Neden? Çünkü gerçek yiyecek değildir yedikleri. Doyurdukları yanları da asıl var olan, yediğini saklayabilen yanları değildir. Sokrates diye haykırdı Glaukon. Bir tanrı sözcüsü gibi konuştun. Birçok insanların hayatı budur gerçekten. Elbette acıyla karışık olacak bu adamların zevkleri. Duydukları zevkin kendisi değil, gölgeleri, renksiz taslaklarıdır. Acıyla yan yana konmadıkça anlamı olmayan taslaklar. Bu yüzden doymaz bir azgınlıkla çılgınca sevişirler, sevdikleri için cenkleşirler. Stesikoros'un anlattığı gibi Troya'da aslını bilmedikleri Helen'in hayali uğruna birbirlerini öldürürler. Böyle olur çaresiz. İnsanın içindeki kızma gücü de böyle doyurmaz mı kendini? Yükselme tutkusunun azdırdığı kıskançlık, savaşın azdırdığı şeref düşkünlüğü, insanları körü körüne, akılsızca, oburca, şan, zafer kazanmaya, öç almaya sürüklemez mi? Evet, kızma gücü de bu yola dökülür. Peki, ama şunu söyleyemez miyiz çekinmeden? İnsanın kazanç ve şerefle ilgili istekleri, bilimin ve aklın emrine girer de onların gösterdiği zevkleri arar, bulursa, o zaman tadabilecekleri en gerçek zevkleri tadarlar. Çünkü doğrunun ardından gitmişlerdir. Çünkü buldukları zevkler kendilerine özgü zevklerdir. Bir insan için en iyi olan şey kendine en uygun olan şey değil midir? En iyi şey kendimize özgü olanı bulmaktır gerçekten. İnsan ruhunu var gücüyle bilim ve düşünce sevgisine bağlar, içindeki değişik güçlerden hiçbiri ona baş kaldırmazsa, o zaman her şeyden önce bu güçlerin her biri kendi görevlerinin sınırları içinde kalır. Birbirlerinin hakkını yemezler. Sonra da her biri kendine özgü zevkleri tadar. İşte en katıksız, en gerçek zevkler de bunlardır. Ona şüphe yok. Ama içimiz bu güçlerden birinin emrine girerse, ilkin o güç kendine özgü zevki bulamaz, sonra da ötekileri kendilerine aykırı, aldatıcı zevklere sürükler. Doğru. Bir şey bilimden, akıldan ne kadar uzaklaşırsa, bu hale düşmesi de o kadar kolay olur. Elbette. Peki akıldan en çok ayrılan, kanundan, düzenden de en çok ayrılan değil midir? Öyledir. Akıldan en çok ayrılan neydi demiştik? Azgın sevgiye, zorbalığa kaçan istekler değil mi? Evet. En az ayrılan neydi? Ölçülü, başın buyruğuna bağlı istekler. Evet. Öyleyse en gerçek, insana en uygun, zevklerden en uzak olan zorba, onlara en yakın olan da baş, yani kraldır. İster istemez. Bundan şu çıkar. En tatsız hayat zorbanınki, en tatlı hayatta kralınkidir. Bu çıkar, doğru. Peki zorba kraldan kaç derece daha kötü yaşar bilir misin? Söyle de bileyim. İnsanın üç zevki varsa bunun biri kanuna, düzene uygun, ikisi piçtir. Piç zevklerin sınırını aşıp akıldan ve kanundan kaçan zorba öyle aşağılık zevkler içinde yaşar ki kraldan ne kadar aşağıda olduğunu kestirmek zordur. Olsa olsa bir tek çaresi vardır bunun. Hangi çare? Oligarşi adamını ele alacak olursak zorba ondan 3 derece aşağıdır çünkü arada demokrasi adamı da var. Evet, demek ki zorbanın tattığı zevkimsi şey oligarşi adamının tattığı zevkimsi şeye göre 3 derece daha uzaktır gerçek zevkten. Demin söylediklerimiz doğruysa. Öyle. Seçkin insanla krallık insanını bir sayarsak oligarşi insanı da krallık insanından çok derece daha aşağıdadır. Öyle ya 3 derece daha. Demek ki zorba gerçek zevkten 3 çarpı 3 kat daha uzaktır. Doğru. Zorbanın tattığı zevk gölgesini uzunlamasını ölçecek olursak bir tam sayıya varabiliriz gibi geliyor bana. Olabilir. 3'ün önce karesini sonra kübünü aldık mı kralla arasındaki uzay ortaya çıkar. Hesabı kuvvetli olan için kolay. Zevk gerçekliği bakımından kralın zorbadan uzaklığını da anlamak istersek bu hesabı yapar ve görürüz ki kral 729 kere daha mutlu, zorba da o ölçüde mutsuzdur. Bizim iki adamı doğruyla eğriyi zevk ve acı bakımından ayırmış oldun, hem de yaman bir sayıyla doğrusu. Sayı yaman ama yanlış değil. Ömürlerinin her yılında da tam bu kadar gündüz ve gece vardır, hesabımız tamamsa. Evet, hesap tamam. İyi ve doğru adam zevk bakımından kötü ve eğri adamı bu kadar aşarsa dirlik, düzen, değer bakımından aralarındaki ölçülmez uzaklığı düşün. Ölçülmez gerçekten. Böylece bir sorunu aydınlatmış olduk. Konuşmamızın burasında nereden kalkıp buraya nasıl geldiğimizi toparlayalım. Ne demiştik? Bir insan kötülüğü sonuna kadar götürür, kendini doğru adam göstermenin yolunu bulursa eğrilik onun için karlı bir şeydir. Buydu söylenen, aldanmıyorsam. Tam buydu. Doğru ve eğri davranışların sonuçları üstünde anlaştığımıza göre şimdi bunu söyleyenle kozumuzu paylaşalım. Nasıl yapalım bunu? İnsan ruhunu gözle görülen bir varlık olarak düşünelim ki eğriliği savunan sözlerinin nereye vardığını anlasın. Nasıl bir varlık? Masalların anlattığı o eski canavarlara benzer bir varlık. Kaymera, Skila, Kerberos gibi bir bedende türlü türlü biçimleri birleştiren garip varlıklar gibi. Evet, masallarda vardır böyle varlıklar. Böyle değişik biçimli bir canavar düşün. Bir sürü kafası olsun, çepeçevre dizilmiş, kimi uysal, kimi yırtıcı hayvan kafaları. Bu canavar kendiliğinden dilediği biçimlere de girebilsin. Böyle bir varlığı ancak usta bir heykelci canlandırabilir. Ama insan düşüncesi bal mumundan daha yumuşak, türlü biçimlere girmeye her şeyden daha yatkındır. Oldu, düşündüm böyle bir varlık. Şimdi bir de aslan tasarla, sonra da bir insan. Ama bu üçünden en büyüğü birinci olsun, sonra ikinci, sonra üçüncü olsun. Bu daha kolay. Sonunda her üçünü bir tek varlıkla topla, bir bütün yap hepsiyle. Yaptım. Şimdi bu bütüne dıştan bir tek biçim ver. Bu da insan biçimi olsun. Öyle ki içini görmeyen onu bir tek varlık gibi görsün dışarıdan, bir insan gibi. Dış kalıp da tamam. Şimdi bu adam eğrilikten fayda görür, doğru olmak bir işine yaramaz diyene biz de şöyle diyelim. Sana göre karlı olan içimizdeki çok başlı canavarı ve aslanı iyice besleyip kuvvetlendirmek, insanı aç bırakıp zayıflatmaktır. Böyle yapmalıyız ki ötekiler insanı diledikleri yere zorla sürüklesinler.